Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi başlıyor.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Küresel gündemin nabzını tutan yeni bir Sınır Ötesi programında daha birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi bir hafta boyunca dış politika gündeminde ön plana çıkan gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Uluslararası analizlere yansıyan yönleriyle olayların, yaşanmakta olan gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya gayret edeceğiz. Suriye devrimi küresel gündemin ana maddesi olmayı sürdürüyor. 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası başta Suriye olmak üzere bölge jeopolitiğini nasıl bir gelecek beklediği sorusunun cevabı aranmaya devam ediliyor. Gazze'deki soykırım Suriye devrimi sebebiyle medyada geri planda kalsa da Siyonist yönetim saldırılarını sürdürüyor. Katliam üstüne katliam yapıyor işgal devleti. Gazze'deki İsrail katliamındaki can kaybı 45 bini geçmiş durumda sevgili dinleyenler. İnsani durum ise her zamankinden çok ama çok daha kötüleşmiş durumda. Özellikle hastaneler ciddi ilaç ve malzeme eksikliği içinde. Çok kısıtlı, hatta ilkel şartlarda Gazze'li yaralılar ve hastalar tedavi edilmeye çalışılıyor. Gazze'de yaşanan soykırım savaşına döneceğiz ama önce Suriye dosyamızla başlıyoruz Sınır Ötesi programımıza. 61 yıllık zulüm düzeninin yıkılması sonrası Suriye hızla toparlanıyor. Bir takım zorluklar olsa da hayat normale dönüyor. Bir taraftan hayat normalleştirilirken bir taraftan da yeni Suriye'nin kurulması için hızlı adımlar atılıyor. Kimi beklentilerin aksine Esed rejiminin devrilmesi sonrası Suriye'nin kaosa sürüklenmemiş olması oldukça önemli. Okullar öğrencileriyle buluşurken bankalar, dükkanlar açılıyor. Yeni Şam yönetiminin yaptığı evinize geri dönün çağrılarının büyük bir karşılık bulduğu gözlemleniyor. Dünyanın dört bir tarafındaki mültecilerin Suriye'ye geri dönüşlerinde gözle görülür bir yoğunluk yaşanıyor sevgili dinleyenler. Geçtiğimiz günlerde Suriye hava sahasının hava trafiğine açıldığının duyurulmasının ardından bugün de Şam'dan kalkan Suriye hava yollarına ait uçak Halep'e inerek ilk İç hat seferlerini başlatmış oldu. Rejimin neden olduğu o derin travmayı atlatması elbette bir hayli zaman alacak. Zira önlerinde kanlı rejimin geride bıraktığı altyapının imarından tutun da çökmüş ekonominin ayağa kaldırılmasına, yurtlarından edilmiş milyonlarca mültecinin ülkelerine geri döndürülebilmesine, sanayinin çarklarının yeniden döndürülmesine kadar onlarca çözülmesi gereken sorun var. Gündelik hayatın hızla normalleşmesiyle birlikte toplumsal uzlaşıyı tahkim etme adına HTŞ olumlu adımlar atmaya devam ediyor. HTŞ lideri Ahmet Eşera, sosyal adaletin sağlanması için ülkedeki tüm kesimlerle devlet arasında sosyal sözleşme olması gerektiğini vurguladı. Silahlı grupların lağvedileceğini ve üyeliğinin Suriye'nin yeni ordusuna entegre edileceği sözünü veren Ahmet Eşera, devrimci zihniyetine değil, devlet zihniyetine sahip olmamız gerekiyor. Grupları lağvedip üyelerini Savunma Bakanlığı'na bağlayacağız. Herkes yasalara tabi olacak diye de ekledi. Evet, Suriye'de diplomasi trafiğindeki yoğunluk da dikkat çekiyor. HTŞ ve yeni Suriye yönetimine yönelik uluslararası toplumun nasıl bir pozisyon alacağı merak konusuydu. Birçok ülke yeni yönetim ile şimdiden temasa geçmiş durumda. Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğini açmasının ardından Suriye'de yönetimi elinde tutan HTŞ, batılı ülkelerle yoğun bir diplomatik temas trafiği sürdürüyor. Avrupa Birliği yönetimi, İngiltere, Almanya ve Fransa yetkilileri HTŞ temsilcileriyle doğrudan görüşmeler için birbiri ardına Şam'a diplomatlarını yolluyordu. İngiliz diplomatların pazartesi günü Suriye'nin başkenti Şam'da Heyeti Tahrir-i Şam lideri Ahmet Eşer'a ile bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı son bir haftada HTŞ ile birden çok kez temas kurulduğunu açıkladı. Yine Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da HTŞ'nin terör listesinden çıkarılmasıyla ilgili bir değerlendirme başlatacakları açıklaması geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'in Suriye'nin yeni lider kadrosuyla doğrudan teması yoğunlaştıracağını belirtti. Yine İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Roma'nın Suriye'nin yeni yönetimiyle ilişki kurmaya hazır olduğunu söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy de İngiliz hükümetinin Suriye'de Esed yönetimini deviren Heyeti Tahrir-i Şam ile diplomatik temas halinde olduğunu söylemişti. Evet, enteresandır sevgili dinleyenler. İçeride muhalefet, MİT Müsteşarı İbrahim Kalın'ın Erdoğan'ın HTŞ lideriyle bir araya gelmesini eleştirirken, dünyanın önde gelen birçok ülkesinin HTŞ lideriyle görüşme kuyruğuna girmesi dikkat çekiciydi elbette. Esed rejimi döneminde Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması, Suriye'nin yeni yönetiminin ekonomik anlamda elini rahatlatacak en önemli konu olarak ön plana çıkıyor. Şam'ı ziyaret eden Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Peterson, Suriye'ye yönelik yaptırımların en kısa sürede sona ermesini umuyoruz açıklamasında bulundu. Yine Suriye'ye yardımlar konusunda Avrupa Birliği'nden de sıcak mesajlar geliyor. İngiltere, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriyelilerin ihtiyaçlarını karşılamak için 63 milyon dolarlık yardım paketini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de başta buğday ve petrol olmak üzere Suriye'ye insani yardım sağlamaya hazırız açıklamasında bulundu. Evet, bu gelişmelerin ardından sahadaki duruma bakalım isterseniz kısaca. HTŞ lideri Şam'da yeni Suriye yönetimini şekillendirirken Suriye Milli Ordusu da Türkiye ile birlikte ülkenin kuzeyinin terörden arındırılması sürecini devam ettiriyor. Daha önce Fırat Nehri'nin batısındaki Tel Rifat ve Manbij'i kurtaran Suriye Milli Ordusu bu kez Fırat Nehri'nin doğusunu terörden temizlemek için harekete geçmiş bulunuyor. Ayn el-Arab yani Kobani ve Rakka'yı terörden arındırma operasyonu sürüyor. Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu ile Suriye'deki terör yapılanmasının çatı örgütü Suriye Demokratik Güçleri arasındaki ateşkesin hafta sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. SDG'nin sözde lideri Mahsun Kobani ise Ayn el-Arab için yeni bir teklifte bulunarak YPG'li teröristlerin Amerika gözetiminde silah bırakmasını, bölgenin askerden arındırılmasını teklif edeceklerini açıkladı. Bu arada yerel kaynaklardan aktarılan bilgiye göre özellikle Haseke, Rakka ve Deir ez-Zor kırsalında olmak üzere SDG, YPG, PKK terör örgütü saflarında büyük ayrılmalar yaşanıyor sevgili dinleyenler. El Arabiya haberine göre HTŞ Suriye'nin bölünmesini ve federalizm ilkesini reddediyor ve Kürt güçlerinin kontrol altındaki bölgelerin yeni yönetime ekleneceğini belirtiyor bu arada. Esed rejiminin hızlı yıkılışının öncesi ve sonrasına ilişkin çarpıcı bilgiler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerin en çarpıcı röportajlarından biri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suudi Arabistan'ın haber kanalı El Hades'e verdiği röportaj oldu. Hakan Fidan oldukça çarpıcı değerlendirmeler ve tespitlerde bulunmuştu söz konusu bu röportajda. Özellikle de 6-7 sene önce Biden başkan yardımcısıydı Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanımızla görüştü ve biz Beşar'ın gitmesini istemiyoruz dedi. Bu ABD'nin değil İsrail'in görüşüydü. İsrail'in hiçbir zaman için Beşar'ın gitmesini istemediği sözleri bir hayli yankı buldu. Gerek içerideki medyada gerekse uluslararası medyada sevgili dinleyenler. Hakan Fidan'ın söz konusu röportajda ABD dünyaya farklı pazarlasa da YPG PKK'nın Suriye'deki bir koludur ifadeleri de aynı şekilde önemliydi. Haftanın dikkat çeken bir diğer açıklaması ise ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'tan geldi sevgili dinleyenler. Esed rejiminin devrilmesi sonrası Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede Trump özellikle Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında çarpıcı, olumlu ifadeler kullandı. Ne dedi peki Trump? Yeniden hatırlayalım isterseniz. Kimse Suriye'de nihai sonucu ya da kazanan tarafın kim olduğunu bilmiyor. Ama bence Türkiye kazandı. Başka ne dedi? Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Bunu söyleyen kimseyi duymamışsınızdır. Ama bu böyle. Erdoğan iyi anlaştığım biri. Büyük bir askeri gücü var ve bu gücü savaşlarda yıpranmadı. Çok güçlü ve etkili bir ordu kurdu. ABD'nin Türkiye ile bölgede birlikte çalışabileceğini söyleyen Trump, bir gazetecinin Suriye'de bulunan 900 ABD askeri konusunda ne yapacaksınız sorusuna bunu yapmanın başka bir yolu olmalı. Bunlardan biri de Türkiye cevabını verdi. Askerlerimizin Suriye'de ölmesini istemiyorum. Suriye'de 5000 askerimiz vardı, şu anda 900 askerimiz var. Suriye'ye karışmayacağım. Esed bir kasaptı. Çocuklara neler yaptığını hepimiz gördük ifadelerini kullandı Donald Trump. Evet, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı olumlayan tüm bu açıklamalarını nasıl okumak gerekiyor peki? El cevap, sahadaki gerçekliğin masayı belirlediği kuralının geçerli olduğunu gösteriyor tüm bu açıklamalar. Baas rejimi düştükten sonra ortadan kaybolan rejimin önde gelen üst düzey isimlerinin nerede oldukları sorgulanmaya devam ediyor. Öne çıkan isimlerin başında Devrik Rejim Başkanı'nın kardeşi ve Hafız Esed'in üçüncü oğlu Mahir Esed geliyor. Mahir Esed, 2018'den bu yana Esed rejiminin ordusuna elit birlik olarak kabul edilen 4. Tümen'in komutanı ve Mart 2011'den bu yana Suriye devriminin bastırılmasından ve rejime karşı ayaklanan şehirlerin işgal edilip yıkılmasından sorumlu olan en önemli yetkili bir isim. Mahir Esed, 5 Temmuz 2008'de bir grup tutuklunun hapishanede isyan çıkarmasının ardından rejimin Sedna'ya hapishanesi katliamını gerçekleştirmesinde rol oynayan en önemli isimlerden biri kabul ediliyor. Mahir Esed'in Suriye içinde adeta bağımsız bir devlet gibi hareket ettiği biliniyor. Mahir Esed liderliğindeki 4. Tümen, Kaptagon ticaretinin güvence altına alınması ve kolaylaştırılmasında ve Suriye dışına nakledilmek üzere fabrikalardan Suriye limanlarına taşınmasında önemli bir rol oynadı. Beşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'in nerede olduğu çok konuşuldu bu aralar sevgili dinleyenler. Irak'a gittiği, oradan Rusya'ya geçtiği gibi iddialar ileri sürülmüştü. Ancak daha sonra Mahir Esed'in Suriye'den Irak'a geçtiği bilgisi paylaşıldı medyada. Süleymaniye'de Bafel Talebani ile görüştükten sonra İran'a geçti. Şu an İran'da olduğu belirtiliyor. Ancak son dönemde Esed ailesinin Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya ile İran arasında bölündüğüne dikkat çekiliyor. İran iç kamuoyunu yakından takip eden gazeteciler tarafından. Beşar Esed, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni tercih edip İran'a mesafe koymuş, Suriye'deki varlığını zayıflatmaya çalıştığı belirtiliyor yine. Mahir Esed ise İran'la beraber hareket etmeyi tercih etmiş olabileceği vurgulanıyor. Yine iddialara göre Mahir Esed, Irak'a sığınmış 3000 rejim bakisi askerle birlikte Suriye'de devrimcilere karşı başlatılacak mücadele için hazırlık yaptığı da ileri sürülüyor. Suriye devriminin tartışmasız en büyük kaybedeni İran'dan gelen açıklamalara, tepkilere bakılacak olunursa Tahran yönetimi Suriye'deki kayıplarını öyle kolay kolay hazmedecek gibi görünmüyor. Tahran yönetiminin önde gelen kimi isimleri bir taraftan yıllardan bu yana izleye geldikleri Suriye politikalarını meşrulaştırmaya yönelik açıklamalarda bulunurken kimi siyasileri ve İran medyası da Türkiye'yi suçlayan açıklama ve yayınlar yapmayı sürdürüyor. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekai, Suriye'deki varlığımız esaslı ve ilkeliydi diyor. Ayrılışımız da sorumlu bir şekilde oldu. Suriye'yi fethetmek, ona hükmetmek ya da geçmiş imparatorlukları yeniden canlandırmak gibi bir amacımız yoktu diyor. İran'ın önde gelen yayın organlarından Şark gazetesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği analizinde Recep Tayyip Erdoğan neo-Osmanlı hayali görüyor ifadelerini kullandı. Keyhan gazetesi ise Erdoğan Suriye'de tehlikeli bir kumar oynadı. O tam bir opportunist. Dolayısıyla Türkiye artık güvenilir bir komşu değil. Türkiye henüz yolun başında olduğunu ve Suriye'de oynadığı kumarın uzun vadeli sonuçlarını bilmeli iddiasında bulunuyor İran medyasından Keyhan gazetesi. İran medyası Türkiye'ye öfke kusarken Suriye halkı da İran'ın Suriye'de neden olduğu vahşeti, Esed rejiminin suç ortağı olduğunu unutmuş değil. Unutacak gibi de gözükmüyor. Suriye'de meşhur Hamidiye Çarşısı'ndaki bir bez afişte yer alan ifadeler İran'ın şebihalarının Suriye halkı üzerinde neden olduğu o travmayı gösteriyor adeta. Bez afişte şunlar yazıyor: "Terörist İran, Filistin direnişini bahane ederek Arap ülkelerinde mezhepçiliği yaydı. Ancak artık herkes bu planın farkında" ifadeleri yer alıyordu. Bu arada Filistin dostu ve direniş ekseninin mihenk taşı olarak takdim edilen Esed'in Sadnaya hapishanesinde onlarca Filistinliyi katlettiği belgelendi. Bu kapsamda yayınlanan belgeler rejimin Filistinlileri tutuklayıp kaybettiğini ve bazılarını Hamas ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle takibe aldığını ortaya koyuyor. Arabi Post'un topladığı verilere göre binlerce Filistinli hala kayıp durumda. Belgeler rejimin daha önce Filistinlilere ve direnişe verdiği destekle ilgili iddialarını yalanlarken özellikle 2011 yılının Mart ayında başlayan devrim yıllarında Filistinlilerin maruz kaldığı karanlık tabloyu gözler önüne seriyor. Belgeler özellikle Filistin şubesi olarak bilinen 235. Askeri Güvenlik Şubesi'nden geliyor. Bu şube Suriye İnsan Hakları Ağı tarafından en acımasız güvenlik şubelerinden biri olarak tanımlanıyor. Filistin şubesine ait olan ve Arabi Post tarafından doğrulanan 2022 tarihli bir belge, Hamas'la bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklanan Filistinli Ala Selahattin el-Eyyubi, Hamas'la bağlantılı olmak ve onun adına faaliyet yürütmek suçlamasıyla yargılanmasını talep ettiğini gösteriyor. Belgeye göre Hamas hain olarak nitelendiriliyor. Bu suçlamanın nedeni ise Hamas'ın Suriye devriminin başlangıcında rejimin örgütün gücünü ve silahlarını Suriye muhaliflerine karşı kullanma talebini reddetmesine dayandırılıyor. Bu tutum rejimin Hamas'a karşı baskı uygulamasına neden oldu ve Hamas'ın 2012 yılında Suriye'den ayrılmak zorunda kaldığını da ortaya çıkartıyor aynı zamanda. Suriye Filistinleri Çalışma Grubu Direktörü Fayaz Ebu Ayat ortaya çıkan belgede hedef alınan Filistinlerin terörist olarak tanımlandığını söylüyor. Filistin asıllı Amerikalı Profesör Raşit Halidi'nin ABD medyasında direniş eksenine ilişkin tespitleri bir hayli yankı uyandırdı sevgili dinleyenler. Filistinli Profesör Raşit Halidi, Esed rejimi gibi dostları olan Filistinlinin düşmana ihtiyacı yok açıklamasında bulunuyor. Diyor ki Raşit Halidi, evet Suriye'de bir eksen vardı ama o ekseni kim ve ne amaçla kurdu? İran rejimini ve İran'ın çıkarlarını korumak için caydırıcı bir unsur olarak kuruldu. Suriye ile kurdukları ittifak da bunun içindi. Hizbullah ve Hamas'a verdikleri destek de bunun içindi. Yemen'de Husiler olarak adlandırılan Ensarullah'ı da bu yüzden desteklediler. Bu aktörlerin her birinin birer dereceye kadar bağımsızlığı vardı. İran tarafından kontrol edilen aktörler değillerdi. Ancak İran onları büyük bir maliyetle destekledi. Suriye'ye asla geri alamayacakları 30 milyar dolar borç verdiler. Bunu rejimin ve İran'ın çıkarları için yaptılar. İran, ABD ve Orta Doğu'daki rejimlerin düşmanlığına karşı korunmak için caydırıcı unsurlar olarak kullandılar. Bunun Filistin çıkarlarıyla hiçbir alakası yoktu. Bazı Filistinli gruplara yardım etmiş olabilir. Ancak bu sözde direniş ekseni Filistin'i özgürleştirmek ya da İsrail'in Lübnan'la Hermon Dağı'nı sınırı boyunca kontrol ettiği Güney Lübnan'ın bölgelerini özgürleştirmek için tasarlanmadı. İran'ı korumak için tasarlanmıştı ve ortadan kayboldu. İran daha savunmasız durumda. Bu iyi ya da kötü bir şey olabilir ama bunun Filistinlilerle bir ilgisi yok. Dürüst olmak gerekirse direniş ekseni diye bir şey olduğuna asla inanmıyorum. İran için bir koruma ekseni vardı diyor. Direniş ekseni dedikleri şey İran'ı korumaktı diyor Filistinli Profesör Raşit Halidi. Suriye devriminin en büyük kaybedeni İran olmakla birlikte kaybedenler listesine dahil olma korkusunu yaşayan başka ülkeler, daha doğrusu rejimler de bulunuyor sevgili dinleyenler. Amerikan Wall Street Journal gazetesi diyor ki Ürdün, Lübnan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri Arap diplomatların Akabe toplantısındaki açıklamalarına göre tırnak içerisinde İslamcıların Suriye'de hakimiyet kurmasını istemiyor. Mısır diktatörü Sisi'nin iki şeyden hep uzak durdum. Ne ellerim birinin kanına bulandı ne de haksız yere birinin parasına uzandı şeklindeki açıklaması eli kanlı Esed rejiminin yıkılması sonrası Sisi'nin paçalarının tutuştuğunu gösteren bir açıklama olarak yorumlandı Arap medyasında sevgili dinleyenler. Esed'in düşüşü sonrası bölge jeopolitiğinin geleceğine ilişkin beklentiler ne yönde peki? Bu soru etrafında uluslararası analizlerde neler yazılıp çiziliyor? Suriye'de Beşar Esed rejiminin son bulması yalnızca ülke içindeki dengeleri değil, Orta Doğu'nun genelinde de önemli bir değişim sürecini başlatabileceği beklentisi ön planda birçok uluslararası analizde. ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Orta Doğu Enstitüsü'nün bölge uzmanlarından Paul Selam, Orta Doğu'nun jeopolitik dengesi daha da değişecek diyor. Modern zamanların en acımasız rejiminin devrilmesi sonrası şimdi yapılması gereken istikrarlı ve olumlu bir geçiş süreci inşa etmek ve diğer Arap ülkelerinin bir diktatörü devirdikten sonra içine düştükleri kaosa sürüklenmekten kaçınmaktır diyor Paul Selam. Paul Selim'in analizinden aktarmaya devam edelim. Rejimin devrilmesi sonrası ortaya çıkan yeni gerçekliğin İran açısından ne ifade ettiğini ise şöyle açıklıyor Paul Selim. Esed'in düşmesiyle birlikte İran sadece Suriye'deki stratejik varlığını kaybetmekle kalmayacak. Aynı zamanda komşu Lübnan'da ağır silahlarla donatılmış bir vekilini ayakta tutma kabiliyetini de kaybedecek. Şam'ın kilidi Türkiye'nin elinde diyen Paul Selim, devrime öncelik eden Heyeti Tahriri Şam ana destekçisi ve zafer kazanan isyancılar ve muhalif gruplar üzerinde en fazla etkiye sahip olan Türkiye'ye bu gelişmenin bölgesel kazanımın olduğunu vurguluyor. Paul Selim, Suriye devriminin Arap liderlerdeki bahar korkusunu hortlatabileceği uyarısında da bulunuyor. Diyor ki Orta Doğu Enstitüsü analisti, siyasi düzeyde Esed rejiminin düşmesi tüm bölgede yankı uyandıracak ve diğer Orta Doğu hükümetlerinin Arap Baharı olaylarından duydukları endişeyi yeniden canlandıracaktır. Ancak bu korku muhtemelen en güçlü şekilde Tahran'da hissedilecektir. Esed'in son 10 yıldaki Suriye ayaklanmasına İran'ın yardımıyla verdiği acımasız tepki, İran'ın kendi ülkesindeki herhangi bir muhalefetle nasıl başa çıkacağına model olacaktır. Bu taktik Suriye'de bir süreliğine işe yaramış gibi göründü. Ancak geçtiğimiz hafta yaşananlar bunun tam tersini gösterdi. Büyük çaplı bir ayaklanmaya verilen acımasız bir karşılık geçici olarak akıntıyı durdurabilirken rejimi herhangi bir meşruiyetten yoksun bırakacaktır. Bu da siyasi uzlaşma ya da uzlaşı olmadan tek yönlü baskının aslında işe yaramadığını göstermiştir. Fatemeh Aman ise İran'ın iç ve dış ekseninin risk altında olduğunu savunan bir diğer Orta Doğu Enstitüsü araştırmacısı. Onun tespitlerine de bakalım. Esed hükümetinin aniden düşmesi İran'ın sadece Levant bölgesindeki stratejik dayanaklarını sarsmakla kalmıyor. Aynı zamanda Orta Doğu'nun genelindeki nüfuzunu da zora sokuyor. İçeride ise İran rejiminin meşruiyeti 2022 sonu 2023 başında Mahsa Amini protestolarına şiddetle bastırmasıyla ciddi şekilde zarar gördü. Aynı zamanda İran'ın Suriye'de ve başka yerlerde yaptığı ve pek çok İranlının maliyetli bir yanlış hesaplama olarak gördüğü geniş ve büyük yatırımlar, ihmal edilen ekonomik meseleler konusunda halkın eleştirilerini ve siyasi muhalefeti yoğunlaştırdı. Ülkelerinin Suriye ve Libya'dakine benzer bir iç savaşa doğru yol alabileceği korkusu bazılarını ne pahasına olursa olsun rejim değişikliğini savunmaktan alıkoydu. Suriye'nin yeni bir iç savaşa sürüklenerek daha fazla yıkıma yol açması bu endişeleri haklı çıkarabilir. Ancak Suriye intikam duygusundan arınmış, kapsayıcı ve istikrarlı bir hükümet kurmayı başarırsa bu İranlılara ilham verebilir değerlendirmesinde bulunuyor Fatemeh Aman. El Cezire'nin yorumcularından Memduh Munir, Suriye devrimi kazanımlarını koruyabilir mi başlıklı yazısında kritik soruları gündeme getiriyor. Suriye'nin geleceği ile ilgili cevaplanması gereken bazı temel sorular var. Bu sorular rahatsız edici olsa da görmezden gelinemez diyor Memduh Munir sevgili dinleyenler. O soruları şöyle sıralıyor. Devrimciler Filistin ile bağlarını koparıp demokratik bir laik devlet ilan ederek Batı'nın ve İsrail'in desteğini alabilecek mi? Suriye'deki hareketin sonuçları diğer Arap Baharı ülkelerindeki gibi mi olacak? Bu risk nasıl önlenir? Yeni lider İran, Rusya, IŞİD, PKK ve İsrail gibi çoklu düşmanlarla nasıl başa çıkacak? Suriye'nin yeni yönetimi İsrail ve Batı ile sınır güvenliği veya silah transferlerini durdurma konusunda işbirliği yapacak mı? İran, Suriye'deki etkisini gerçekten kaybedecek mi yoksa başka yollarla geri mi dönecek? Bu sorular yalnızca içsel kaygılardan değil, aynı zamanda bölgesel ve uluslararası güç dengelerinden kaynaklanıyor. Rusya, Suriye'yi Akdeniz'deki stratejik varlığını korumanın bir anahtarı olarak görürken, İran, Suriye'deki kaybını kendi topraklarının kaybından daha önemli sayıyor. İsrail ve ABD ise Suriye'yi stratejik çıkarları ve bölgesel güvenlik endişeleri üzerinden değerlendiriyor, diyor Memduh Munir ve bu az önce sorduğu soruların cevaplarına ilişkin çözüm önerilerini ise şöyle sıralıyor. Suriye devriminin kazanımlarını koruyabilmesi için çok yönlü bir strateji gereklidir. Aceleyle normalleşme çabası devrimcilerin hareket alanını kısıtlayabilir. Devrimci grupların hızlıca dağıtılması veya resmi kurumlara entegre edilmesi ortaya çıkabilecek yeni tehditlere karşı hareket kabiliyetini sınırlayacaktır. Devrimciler Suriye'nin hava sahasını İsrail saldırılarına kapatarak ülkenin egemenliğini korumalıdır. Rusya'nın çıkarlarına uygun bir strateji izlenerek bu ülkenin devrimcilere karşı tavrı nötrleştirilebilir. Türkiye'nin desteği hem askeri hem de siyasi olarak yeni yönetimin en büyük dayanağı olabilir. Türkiye, mültecilerin dönüşü ve PKK-YPG tehdidine karşı ortak çözümler sunabilir. İran ve Hizbullah'a karşı çatışmayı ertelemek, devrimcilerin enerjisini diğer tehditlere odaklanmasını sağlayabilir. Tüm grupların içine alan bir ulusal proje, devrimcilerin birlik içinde hareket etmesine imkan tanıyacaktır, diyor El Cezire'nin analisti Memduh Münir. Suriye'deki devrimden işgal altındaki topraklardaki cereyan eden soykırım savaşına geçiyor sevgili dinleyenler. Gazze'deki soykırım Suriye devrimi sebebiyle ifade ettiğimiz gibi medyada bir hayli geri planda kaldı. Ancak Siyonist yönetim saldırılarını sürdürüyor. Katliam üstüne katliam yapıyor. Gazze'deki İsrail katliamında can kaybı 45 bini geçmiş durumda. Gazze'deki insani durum ise her zamankinden çok ama çok daha kötüleşmiş durumda. Özellikle hastaneler çok ciddi ilaç ve malzeme eksikliği içerisinde. Öte yandan Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin farklı iddialar dillendirilmeye devam ediyor. Diplomatik kaynaklar Kahire'de yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi halinde önümüzdeki günlerde Gazze'de ateşkes ve esir takasına dair bir anlaşmanın imzalanabileceğini ileri sürüyorlar. Hamas yaptığı açıklamada İsrail'in yeni şartlar öne sürmeyi bırakması halinde bir anlaşmanın mümkün olduğunu ifade etti. Yine Gazze'deki soykırımı ilaveten Esed rejiminin devrilmesiyle sahada oluşan boşluğu fırsat bilerek Suriye'deki işgalini genişleten katil devlet, işgal altında tuttuğu Golan'daki işgalci yerleşimci sayısını iki katına çıkarma kararı aldı. Siyonist yönetim ayrıca Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede yer alan Hermon Dağı'nın İsrail'in güvenliğini sağlayacak düzenleme bulunana kadar tampon bölgeden ayrılmayacaklarını açıkladı Siyonist yönetimin başbakanı Netanyahu. Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları artmış durumda sevgili dinleyenler. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan Siyonist ordusu Suriye toprağı olan Golan Tepelerindeki işgalini de genişletiyor. Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokulmuştu. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepelerini 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan kuvvetlerin çekilmesi anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti. Evet sevgili dinleyenler, bir sınır ötesi programımızın daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir sınır ötesi programında buluşmak ümidiyle hoşça kalın, esen kalın efendim.
Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi'ni dinlediniz.